Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor.
Herkese merhaba. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor sohbetleri serisi. MÜMSAT Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Ebru Aktay ile devam ediyor. Ebru hem ODTÜ mezunu hem de Ankaralı olması sebebiyle bu sohbetin çok keyifli geçeceğine inanıyorum. Hoş geldin, nasılsın?
Hoş bulduk sevgili Koray, iyiyim. Çok teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de çok iyiyim. Peki dinleyicilerimiz için öncelikle kendini tanıtır mısın?
Elbette. Ben Ankara doğma büyüme bir insanım. Aslına bakarsan evlatlık ve öğrencilikten sonra ilk kimliğim de sporculukla başlıyor benim. Ortaokuldan iş hayatına kadar yaklaşık bir 15 yıl aslında profesyonel olarak basketbol oynadım. Küçük kızlardan işte birinci lige kadar uzanan bir sporculuk serüvenim oldu. Ardından ODTÜ Gıda Mühendisliğini bitirdim ve yine ODTÜ'de Endüstri Mühendisliğinde Mühendislik Yönetimi ve Master Programını tamamladım. Bu esnada da bir işe girdim. Böylelikle profesyonel hayata ilk olarak Türkiye'de de pek rast gelmeyen profesyonel STK'cılıkla başlamış oldum. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Genel Sekreteri olarak. Tabii bu dernekçilik biraz enteresan bir yolculuktur. Çünkü birçok alanda birçok görevle ilgileniyor oluyorsunuz dernekçilikte. Benim bu dernekçilik vasıtasıyla yurt dışında da bir takım görevlerim oldu. Meyve Suyu Endüstrisi'nin uluslararası platformlardaki iletişim ve teknik komisyonlarında görev aldım. Ve aynı zamanda Dünya Meyve Suyu Federasyonu'nda yönetim kuruluna seçildim. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrasya bölgesini temsil eden. Ardından başka bir derneğe yine geçtim. Biraz önce söylediğim gibi MÜMSAD'ın genel koordinatörü olarak aslında işe başladım. Bu Ocak ayından itibaren yönetim kurulu başkanı olarak görev alıyorum. Tabii bu esnada TOP, Tarım Bakanlığı'nın ihtisas komisyonları, TÜSİAD bu gibi alanlarda da farklı görevlerim oldu. Bir yandan da ben hem işim gereği hem de kişisel mesele edindiğim bir konum var, bilgi kirliliği. Gıda alanında çok fazla bilgi kirliliği var. Tabii ki işim gereği yaptığım işler var. Buna ek olarak da kendi bireysel çabalarım da var bu alanda. Örneğin Instagram'da Gıda Hurafeleri Avcısı diye bir hesabım var. Doğru bilgileri ulaştırmaya çalışıyorum insanlara. Öte yandan yurt dışı kaynakların Türkçeleştirilmesini çok önemsiyorum. Yurt dışında gıda ve beslenme alanında değerli bulduğum kitapları kitap evlerine öneriyorum. Bazen bunların çevirmenliğini ve editörlüğünü yapıyorum. Ve bunları aslında alaylı değil de okullu bir şekilde yapabilmek için de son olarak da doktoraya başladım. Şu anda da iletişim alanında Bahçeşehir Üniversitesi'nde doktoraya devam ediyorum.
Çok güzel bir CV, çok güzel kariyer adımları. Peki MÜMSAT'ı konuşalım mı? MÜMSAT hakkında bizi bilgilendirir misin?
Tabii memnuniyetle. Sektörel derneklerin arasında MÜMSAT birazcık daha farklı bir pozisyona sahip aslında. Adından çok anlaşılmıyor. Çünkü mutfak ürünleri ve margarin sanayiciye deyince, mutfak ürünü deyince herkes biraz mutfak araç gereci zannediyor. Halbuki mutfakta hayatımızı kolaylaştıran kategoriler MÜMSAT'ın şemsiyesi altında. Genelde sektörel derneklerin tek bir kategorisi vardır. Bizde birbirinden bambaşka dinamiklere ve özelliklere sahip kategoriler var. İşte bunların biri adında olduğu gibi margarin, bitkisel yağlardan. Bir diğeri bitki ve meyve çayları, dondurulmuş ürünler ve kurutulmuş ürünler gibi kategorilerde aslında MÜMSAT'ın şemsiyesi altında ve gıda üreticilerinin hem Türkiye'deki hem dünyadaki en büyük temsilcileri tarafından kurulmuş olan bir dernek MÜMSAT. Ve normalde tabii ki regülasyonlarla ilgili şeyler, yurt dışı temsiliyetler, üreticiler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gibi konulara çok fazla odaklandığı gibi bir yandan da bilgi kirliliği konusunda üniversitelerle işbirliği, doktorlar ve diyetisyenler gibi farklı meslek gruplarla ilişkilerin geliştirilmesi gibi konularda da çok çaba sarf eden bir derneğiz.
Peki, seninle daha önce konuşmuştuk. Bir başarı öyküsü var aslında. Bir case study bile çıkar dedik trans yağla ilgili. Şimdi burada Türkiye'deki bu trans yağ durumunu mesela nasıl değerlendiriyorsun? Onu da bence çok bir başarı öyküsü ve paylaşmanı isterim.
Tabii Koraycığım, yani bu çok özel bir konu aslında. Ama iki yönden bir case study olabilir. Çünkü bir yandan gerçekten bir başarı öyküsü var bizim ülkemizde övünebileceğimiz. Ve ben bir örneğini daha gerçekten araştırdığım halde görmedim. Bir diğer case study olabilecek yanında böyle bir başarı öyküsü varken aksine insanlar tarafından böyle bir suçlama, taşlama, yanlış anlaşılma durumu var burada. Şöyle özetleyeyim. Trans yağlar son yıllarda tabii çok konuşuluyor. Herkes olumsuz bir şey olduğunu biliyor ama ne olduğunu bilmiyor. Kısaca özetlemek gerekirse trans yağ dediğimiz şey iki şekilde oluşuyor. Biri doğal olarak geviş getiren hayvanların midesinde istenmeden oluşuyor. Ve dolayısıyla bu hayvanlardan elde edilen işte et, süt, tereyağı gibi ürünlerin içerisinde doğal trans yağ var. Bir diğeri ise ve engelleyebileceğimiz kısmı endüstriyel trans yağlar dediğimiz. Bunlar da bitkisel sıvı yağların sertleştirilmesi esnasında eskiden kullanılan bir yöntem dolayısıyla ortaya çıkan yağ asitleriydi aslında. Şimdi trans yağların negatif bir etkisi olduğu önceden bilinmediği için bilim bunun üzerine çok fazla düşmemişti ve bütün dünyada yağların sertleştirilmesi dolayısıyla örneğin işte margarinlerde eski yıllarda trans yağlar bulunuyormuş. Ve fakat Harvard'da yapılan bir araştırma kardiyovasküler riski artırabileceğini ortaya koyuyor trans yağın ve bundan sonra bilimsel dönüşüm başlıyor. İşte Türkiye'nin başarı hikayesinin ilk adımları da burada atılıyor aslında. Çünkü doğal trans yağları doğal olarak oluştuğu için ürünlerden çıkarma şansımız yok. Ama endüstriyel trans yağlarda o yöntemi terk ederek onun yerine başka yöntemler kullanarak bunun oluşumunu engelleme şansımız var. Tabii bu çok büyük yatırımlar da gerektiriyor. Hem bilimsel arge hem yatırım gerektiriyor. Dünyada bu adımlar atılmaya başlanıyor ve ilk olarak trans yağ limit getiren ülke 2003 yılında Danimarka'dır. %2'lik bir trans yağ limiti getirmiştir. Çünkü bu dünyada güvenli kabul edilen limittir. Dünya Sağlık Örgütü'nün de işaret ettiği üzere. İkinci, 2005 yılında Avustralya. Ki Avustralya bir yasal düzenleme yapmamıştır. Hala da öyle. Orada Avustralya Kalp Vakfı'nın liderliğinde margarinlerdeki trans yağ %1'in altına, yoksa kabul edilen seviyedir %1'de, %1'in altına çekiliyor. Ve bu bir gönüllü uygulama, gönüllü inisiyatif. 2007 yılında itibaren Türkiye'deki margarin sanayicileri bu adımı atıyorlar ve tüm margarinlerde trans yağ %1'in altına düşüyor. Dolayısıyla bu margarinlerle üretilen ürünlerde de trans yağ oranı %1'in altına düşüyor. Ve sene 2021'e gelene kadar aslında Türkiye'de yasal düzenleme olmamasına rağmen 15 yıldır trans yağlardan muaf olarak üreticilere ürün sunulabiliyor. Yasal düzenleme daha yeni gelmesine rağmen. Yani normalde ne olur? Bir yasal düzenleme çıkar Avrupa'da. Bizde daha sonra gelir. Birkaç yıllık bir geçiş süreci verilir. Ardından bu yürürlüğe girer. Bizde ise 15 yıl önce sektör bunu kendi yapıyor. Yasal düzenleme çıksın diye sektör aslında konunun üzerine gidiyor. Ve en sonunda yasal düzenleme çıkıyor. Zaten bu zaten uygulamada var olduğu için de geçiş süreci bile verilmeden Avrupa'dan da önce bizde yürürlüğe giriyor. Hikayemiz bu şekilde.
Evet, çok güzel paylaştığın için teşekkür ederim. Şimdi iklim krizi hepimizin gündeminde. Hem ülkeler hem de şirketler bu konuyla ilgili yoğun mesai harcıyorlar. Peki iklim krizi, gıdaya etkisi konuşalım mı onu da?
Tabii çok önemli bir konu. Çünkü bazı komplo teorisyenleri iklim krizi, gıda krizi yok gibi şeyler söylüyorlardı. Ama artık çanlar öyle bir çalıyor ki bunlara kulaklarımızı kapamanın pek bir imkanı yok. Net bir şekilde iklim krizini görüyoruz. Ve küresel iklim krizi paneli var. Bunun sunduğu rapora göre de artık Paris Anlaşması'nın en etkili hedeflerinden biri olan sanayi devrimi öncesindeki derecelerin 1,5 derece üzerinde sabitlememiz kısmı aslında çok da riskli gözüküyor. Çünkü sıcaklıklar 1,1 derece artmış durumda. Bunlar tabii ki gıdayı nasıl etkiliyor? Hem iklimde değişiklikler nedeniyle verim ve hasatlar üzerinde olan etkiler var. Artı gıda güvenliğini etkileyen birçok faktör de var. Ve zaten gıdada hani maalesef FAO'nun işaret ettiği üzere yılın başına geldiğimizde gıda fiyatları kendi rekorunu kırmıştı. Ve bunlar aslında Ukrayna-Rusya'nın üzücü savaşından da önce meydana gelen bir şeydi. Şu anda bunun çok daha ciddi noktalara doğru hızla savruluyor olduğunu da görüyoruz maalesef. Bir de gıda güvenliği açısından ele almak gerekiyor. Çünkü tamam verim ve üretim düşüyor ve ya dünyada 2 milyar obez var. Bir yandan da 900 milyon aç insan var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin işaret ettiği çok çarpıcı bir şey vardı bu sene. Yani diyordu ki gıda krizi aslında gıdaya ulaşımı sağlayamamakla ilgili bu yıl. Çünkü biz aslında dünyada yeterli gıdayı üretebiliyoruz ama her yere ulaştıramıyoruz. Ancak diyordu önümüzdeki yılların gıda krizi gıda yoksunluğuyla olabilir. Çünkü artık dünyayı besleyebilecek ölçüde gıda üretememe şansımız var. Ve artı şu etkisini de ben çok önemli buluyorum anlatmayı. Bunun gıda güvenliği üzerindeki etkileri var. Çünkü iklim değişikliği tamam bir yandan temiz hava, güvenli içme suyu gibi sağlık ve çevre üzerindeki etkileri var ama gıda güvenliği kısmını çok fazla konuşmuyoruz. Halbuki artan kuraklık nedeniyle yaşanan su sıkıntısı çiftçilerin kirli su kullanmasına örneğin neden olabilir ve bu da gıdalarda kontaminasyon dediğimiz mikrobiyal yükün artmasına neden olabilir. Bir diğeri iklim değişikliği bakteriyel, viral ve patojenik kontaminasyonların da artmasına rol oynayabilir. Çünkü Artan sıcaklıklar ve nem oranı istenmeyen mikroorganizmaların gelişimine daha fazla katkıda sağlayabilecek bir noktaya ulaşıyor. Yine sıcaklık artışları tarlalarda ve depolarda küf ve kif toksini oluşunu arttırabilir. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü de işaret ediyor. Aflatoksin ilerleyen zamanlarda gıda güvenliği ile ilgili Avrupa'da çok önemli bir sorun haline gelebilir diye işaret ediyor. Bir diğer nokta, patojenler ve vektörlerin daha fazla olması daha fazla zoonoz, yani hayvanlardaki hastalıklara neden olabilir. Dolayısıyla çiftçiler hastalıkları engellemek için daha fazla antibiyotik kullanma yoluna gidebilir. Zaten hali hazırda bir fazla antibiyotik ve antibiyotik direnci sorunumuz var. Bunların da artmasına neden olabilir. Yine pestisit de günümüzün problemlerinden biri ama farklı zararların oluşması daha fazla pestisit kullanımını etkileyebilir. Ve dolayısıyla burada da bir sorun gözüküyor. Hali hazırda Türkiye 113 ülke arasında gıda güvenliği konusunda 48. sırada. Yani çok iyi bir noktada değiliz ve maalesef iklim krizi ve gıda krizinin etkileri de bunları biraz daha tehdit eder hale geliyor. Çok olumsuz bir tablo çizmek istemiyorum ama gerçeklerle yüzleşirsek bu konuda olumlu adımlar atabiliriz. İklim krizi söz konusu olduğunda Türkiye en riskli coğrafyalardan birinde yer alıyor. Ama öte yandan biz ekilebilir topraklarımızın varlığı, genç iş gücümüz, iklimsel şartlarımız dolayısıyla, ürün çeşitliliği dolayısıyla da bu krizden en doğru şekilde çıkabilecek şanslı ülkeler de arasındayız bir yandan. O yüzden bunları işaret ediyorum ki farkındalığımız artarsa bence toplum olarak buradan çok daha iyi günlere doğru ilerleyebiliriz.
Gıda güvenliği ve çok hani rakamımız da pek şey değilmiş gerçekten, parlak değilmiş. Gıda güvenliğini, bu hep konuşulan ambalajlı gıda ilişkisiyle de biraz daha açarsak oradaki görüşlerin nasıl?
Sevgili Koray, sizin de geçenlerde bir sohbetinizde denk geldim zaten bu açıkta satılan gıdaların daha iyiymiş gibi yaklaşılması vesaire. Ya tabii bir gıda mühendisi olarak ben teknik yönünü de bildiğim için bunları hep anlatıyorum. Ama şimdi insanoğlu normalde hep rasyonel kararlar aldığını düşünüyor ama öyle değil. Maalesef bizim kararlarımızın çok büyük bir kısmını duygularımız etkiliyor. Ve işte bu doğal olanın daha iyi olduğunu düşünmek, eskiye öykünü, bu tarz şeyler biraz romantik ve duygularımızı etkileyen şeyler. Ve öte yandan gıda ve beslenme her zaman için hayatımızın merkezinde. Hepimizin ilgilendiği bir konu. Ve yine duygulardan yola çıkacağım. Negatif duygular daha çok satar ve bizleri daha çok etkiler. Dolayısıyla burada popülerlik kazanmak isteyen, uzmanlık alanı dışında konuşan bazı insanlar gıda konusunda negatifliklere, böyle komplo teorilerine ve korku hikayelerine çok fazla yer vererek de toplumu biraz yanlış yönlendiriyor. Tüm bunları neden anlattım? Çünkü bunlar dolayısıyla bir, gıda güvenliği riski oluşuyor. İki, insan sağlığı ile ilgili çok büyük problemler yaşanıyor. Ve çoğu zaman da tam tersi bir algı var. Şimdi güvenilir gıda eşittir net bir şekilde ambalajlı gıdadır. Çünkü açıkta satılan bir gıdanın ne kendini koruyucu bir kalkanı var, ne üzerinde kimliği var, ne de bir kontrol sistemi içerisinde. Tuhaf bir şekilde ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. İnsanlar endüstriyel gıdada bir negatiflik varmışçasına bir algıyla açıkta satılan gıdaya yöneliyorlar. Şimdi temelinde öncelikle ikisini de insan üretiyor. Eğer insana inanmıyorsak veya para kazanma niyetiyle yapılan bir işe inanmıyorsak, İkisi de para kazanmak amacıyla yapılıyor. Köyden aldığınız ürünleri de sizin iyiliğiniz için yapmıyorlar sonuç itibariyle. Dolayısıyla riskin her halükarda olabileceğini kabul etmemiz lazım. Ama açıkta satılan üretimi, yani kim üretmiş, ne zaman üretmiş, içerisine ne koymuş, son tüketim tarihi nedir, bir sorun yaşarsam kime başvuracağım? Bunların hepsinin eksikliğinde oraya güvenip endüstriyel gıdaya güvenmemek çok çok büyük bir çelişki. Halbuki tabii ki kontroller bütün resimleri kapsayabilecek şekilde değil. Olmasını da beklemek de çok doğru değil. Çünkü bir sürü küçük işletme var. Ama bilinen markaların ürünleri çok ciddi kontrol sistemi içerisinde ve üzerinde ne olduğu yazıyor. Ambalaja giren gıda, her gıda güvendir demiyorum ama Tarım Bakanlığı'ndan onayı kaydı olan bilinen markaların gıdaları güvenilir gıdalardır. En azından bunlarla ilgili bir sorun yaşanırsa da başvuru merceği de bellidir. Açıkta satılan kontrolsüz ürünlerden kesinlikle uzak durulması gerekir.
Ben de aynı fikirdeyim. Kendim de zaten sürekli ambalajlı gıdaları hem yakınım hem çevrem, ailem içinde onu kullanıyorum. Böylece en azından dediğin gibi bu gıda ilişkisinde o taraftayım. Peki infodemi, bilgi kirliliği ve açıkta satılan gıdalar. Bunlarla ilgili de hani bir şey yapalım mı? Diğer ambalajlı gıdayla da toparlayıp birleştirelim mi bu ilk konuyu?
Tabii zaten bu en çok infodemi dediğimiz şey yani yoğun ve gerçeklik dışı bilgi bombardımanı dolayısıyla en çok oluyor. Şimdi bizde tabii çok herkes konuşabiliyor bu konuları ancak yasal bir yaptırım da yok. Daha önce bunlarla ilgili dava konuları da oldu. Ya sektörler tarafsız olarak kabul ediliyor ya da RTÜK vesaire gibi kurumların şu anda ekranlarda yapılan açıklamalarla ilgili bir yasası yok. Aslında son dönemlerde bir yasayla ilgili konular hep konuşuldu biliyorsunuz ama bunlar da fikir özgürlüğüne karşıymış gibi algılandı. Dolayısıyla torba yasadan bir dönem çıktı. Bunlar tartışılan konular. Yaptırım olmadığı için de herkes konuşuyor. Bir de bizde tabii gıda okuryazarlığı ve bilimsel okuryazarlık da çok yüksek seviyelerde değil. Şimdi bir şeyleri suçluyoruz ama ürünün üzerinde ismi yazıyor. Ben bunu böyle sanmıştım deyip alıyor bir tüketici ve bu yüzden de aslında bazı suçlamalarda bulunuyor ama üzerinde yazıyor. Yani mesela evet anlıyorum. Örneğin meyve suyu ve meyve nektarı, meyveli içecek. Ambalajları çok benzer. Genelde insanlar bilmeden daha uygun fiyatlıdır diye aromalı içeceği alırlar mesela meyve suyu aldığın düşüncesiyle. Ama üzerinde yazıyor. Yani bizim de biraz gıda seçimlerinde ve alışverişlerinde patron olduğumuzu unutmamamız ve infodeminin peşinden koşmamamız gerekiyor ki kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını daha iyi yönetebiliyor olalım. Ve lütfen yani bir şeyi mucizevi şekilde sunulduğu zaman insanlar işte bu öldürür, şu sizi kurtarır, 4 günde şu kadar kilo verdirir. Böyle şeyler duyduğunuz zaman arkanızı dönüp kaçın ne olur. Böyle bir şey olsaydı zaten bütün dünyada bunu üretenler, bunu söyleyenler gerçekten köşeyi dönmüşlerdi. Böyle bir durum yok. Mucizevi bir gıda da yok. Sağlıklı sağlıksız diye gıdaları fişlemek de hiç doğru değil. Çünkü olay dozda gelip dönüp biter. Yani örneğin kuru yemişler. Çok sağlıklı tüketim alternatiflerimizdendir. Ama çok fazla tüketirseniz de bu defa fazla yağ veya fazla tuz alabilirsiniz. Aynı şekilde meyveler kesinlikle hayatımızda olması gereken besinlerden. Ama fazla tüketimi fazla şekere mal olur. Öte yandan bir gün canınız istediği bir tane cips yemeniz sizi öldürmez, hasta da etmez. Aslına bakarsanız gıdayla olan ilişkimiz bu infodemi dolayısıyla o kadar bozuldu ki gıda seçimlerimizdeki stres bence gıdanın bize verebileceği zarardan çok daha fazlasını veriyor. O yüzden bence gıdayla ilişkimizi düzeltip birazcık kendi üzerimize düşen gıda okuryazarlığı kısmını arttırma gibi sorumluluklarımızı da almamızda fayda var.
Kesinlikle katılıyorum. Şimdiki konu başlığı bence hem benim ilgi alanım hem de dinleyenlerimiz de bence çok şey bulacaklardır kendilerinde. Bitkisel bazlı gıdaların önemi. Bir önce biraz bunu konuşalım ve bu tarafta da eğer bir yönetmelik eksikliği varsa da bunlar nelerdir? O başlıkları da paylaşmanı isteyeceğim.
Tabii aslında bugün sohbetimize iklim kriziyle başladık. Bununla da bağlantılı bitkisel bazlı gıdalar. Çünkü şu anda sera gazı salınımı tabii ki iklim krizindeki en büyük problemlerden biri. Ve bunun da başlıca sorunlarının başında hayvansal ürünler geliyor. Birleşmiş Milletler'in sunduğu raporlara bakarsak aslında sera gazı konusunda sera gazı hayvansal ürünler bir ülke olsaydı diyor, dünyada 3. sorumlu ülke olurdu Amerika ve Çin'den sonra diye işaret ediyor. Bu kadar da ciddi bir etkisi var. Hem bu bakımdan hem çevre gezegenin sağlığı bakımından hem de insan sağlığı bakımından kişisel bazı gıdalara dönüş olması gerektiği zaten bütün dünyaca, bütün otoritelerde kabul edilen bir şey. Ya bu vegan olmak demek anlamına da gelmiyor tabii ki. Veganlık başka bir seçimdir ama bitkisel bazlı gıdaları ürün portföyü içerisinde ve beslenmemizi arttırmamız elbette ki faydalı. Ve fakat bununla ilgili evet senin de işaret ettiğin gibi şöyle bir eksiklik var. Çünkü yasal düzenlemesi şu anda bitkisel bazlı gıdaların veya vegan ürünlerin yok. Öyle olmadığı için de geçtiğimiz günlerde örneğin bitkisel peynirlerle ilgili bir yasaklama gündeme geldi. Şimdi oradaki tabii ki çelişkiyi ben konuyu teknik olarak bildiğim için anlayabiliyorum. Şöyle bir şey var. Bir yandan taklit tahşişe söz konusu olabilecek ürünler var. Peynir görünümlü olup da aslında çünkü peynirin tanımı başka. Sütün tanımı, peynirin tanımı bunlar hayvansal ürünler. Ama bunların alternatifleri olduğu durumlarda da bitkisel bazlı olarak yapılabilecek alternatifler var. Taklit tahşiş midir yoksa doğru bir ürün müdür çelişkisi dolayısıyla bunu yasaklamak durumunda kaldı bakanlık. Ancak burada atılması gereken adım bununla ilgili regülasyonun en kısa zamanda çalışılması ve ortaya konması. Tabii yine sohbetimizin başında başka bir konuyla ilgili, transferle ilgili bahsetmiştik. Regülasyon düzenlemeleri bizim Avrupa Birliği ile gıda regülasyonumuz birebir uyumluymuş. Avrupa Birliği'nde bir değişiklik olduğu zaman bizde de aynı şekilde bu regülasyonlar gündeme gelir. Şu anda Avrupa Birliği de bu konuyu konuşuyor. Ama şöyle bir fark var. Bu tarz ürünlerin önünde bir yasaklama yok. İsimlendirmesi konuşuluyor, regülasyonlar çalışıyor ama gönül ister ki ve neden olmasın ki Türkiye bu konuda önce olabilir. Çok kolay bir şey de değil çünkü şimdi mesela süt tartışmaları çok oldu. Bitkisel süt denilen ürünler vardı, şu an süt denilemiyor çünkü onlar süt değil aslında doğası gereği. Bitkisel bazlı içecek. Bir yandan da tüketicinin onun aradığı hayvansal ürünün alternatif olduğunu da anlayabilmesi de gerekiyor. Tüketiciyi yanıltmadan doğru isimlendirme veya doğru sıfatlarla bunu tüketiciye verebilmek gerekiyor. Çünkü örneğin ben bir vegansam veya vegan olmasam bile peynirin yerine peynirin benzeri bitkisel bazlı bir alternatif bulmak istiyorsam peynirle ilgili bir ipucu yakalamam gerekiyor ki bunun alternatifi olduğunu anlayayım. Yine bir örnekte aslında bununla ilgili de bazı tartışmalar var. Margarin genelde örneğin tereyağının bitkisel alternatifi olarak yani ilk ortaya çıkışı bu şekilde doğmuştur. Mesela tereyağı tadında denmesi margarine. Ben yanlış bilmiyorum çünkü tereyağı demiyor. Bitkisel bazlı margarin diyor zaten. Ama ben tereyağı tadını arıyorum. Bunun da bitkisel alternatif var kısmını anlamak istiyorsam bunu bulmam lazım. Veya ben süte benzer bir ürün istiyorum. Süt olmasın ama hayvansal olmasın diyorsam bitkisel bazlısında da bu tarz bir ipucuyu yakalayabilmem lazım. Bunların önünün açılması çok önemli. Çünkü bu hem üreticilerin inovasyonunu engelliyor hem de tüketicilerin seçeneklerini kısıtlıyor. Dolayısıyla bu konuda hem bilinçlenelim hem de yasal düzenlemelerle ilgili gerekli adımlar atılsın. Biz de zaten her fırsatta söylüyoruz. Burada gerekli teknik desteği vermeye de hazırız.
Sevgili Ebru, çok keyifli bir sohbet oldu. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
Ben de çok keyif aldım sevgili Koray. Çok teşekkürler beni davet ettiğin için. İlerleyen günlerde tekrar sohbet etmek dileğiyle.
Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlattı. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.